Ayrım 15. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 187. Ölüm konsere önceki gün şehir merkezinde bir mağazadan satın aldığı elbiseyle gitti. En öndeki localardan birinde yalnız oturuyor ve aynen prova gününde olduğu gibi violonselciyi seyrediyor. Salonun ışıkları henüz söndürülmeden orkestranın şefi beklediği esnada müzisyenin gözü de kendisine dikkatle bakan kadına takıldı. Ama kadını fark eden tek sanatçı kendisi değildi. Bunun başlıca sebebi lojada oturmasıydı. Bu durum pek tuhaf olmamakla birlikte çok rastladıkları bir durumda sayılmazdı. İkinci neden ise güzel olmasıydı. Salondaki kadınların en güzeli değildi belki. Ama güzelliğinde açıklanamayan, onu özel kılan, sözcüklerle anlatılamayan bir şeyler vardı. Bir beyitte çevirmenin hep ıskaladığı, bir türlü ifade edemediği gizli anlama, böyle bir anlam varsa tabii, benzeyen bir şeyler vardı güzelliğinde. Dikkat çekmesinin son nedeni de locada her şeyden apayrı duruşunun, boşlukla, hiçlikle çevrelenmiş halinin onu adeta hiçbir şeyin ortasında oturur gibi göstermesiydi. Bu da yalnızlığın en uç noktadaki dışa vurumuydu. Buz gibi yeraltı salonundan çıktığı andan itibaren birçok kez hem de oldukça tehlikeli şekilde gülümseyen ölüm artık gülümsemiyor. Seyirciler açısından bakıldığında da erkeklerin onu kararsız bir merak duygusuyla izledikleri, kadınların ise huzursuz bir kıskançlıkla baktıkları görülüyor. Oysa o, gökyüzünden gözüne kestirdiği kuzuya doğru hızla yaklaşan bir kartal gibi gözlerini violonselciye dikmiş. Ama bir fark var. Avını her zaman yakalayan bu kartalın gözlerinde bu kez bir şefkat perdesi bulunuyor. Biz kartalların öldürmeye mecbur olduklarını biliyoruz. Doğaları onlara bunu emrediyor. Oysa şu an karşımızdaki kartal savunmasız kuzunun üzerinde belki de kanatlarını hızla açıp yükselmeyi ve gökyüzüne uzayın serinliğine ulaşılmaz buz sürülerine doğru uçup gitmeyi tercih ederdi. Orkestra sustu. Violonselci dünyaya sırf bunun için gelmiş gibi huşu içinde solo bölümünü çalmaya başladı. Locada oturan kadının çantasında kendisi için hazırlanmış eflatun renkli bir zarf bulunduğundan habersiz, bunu bilmiyor ve bilemez, buna karşın dünyayla vedalaşır gibi çalıyor. Hiç söyleyemediği şeyleri söyler gibi çalıyor. Yarım kalan hayallerini, gerçekleşmeyen arzularını, kısaca hayatı çalıyor. Diğer müzisyenler şaşkınlıkla, şef hayret ve saygıyla onuyor. Dinleyiciler iç çekiyor, ürperiyorlar. Kartalın gözlerindeki şefkat perdesi bu kez bir damla gözyaşı oluyor. Solo bölüm sona erdi ve orkestra yavaşça ilerleyen büyük bir deniz gibi violonselin sesini yavaşça örttü. Onu kendi içinde eritti. Bir kelebek tarafından uçurulan bir timbalin belli belirsiz işitilen son vuruşlarına benzer bir titreşimin gölgesi insanları ürpertti. Ölümün aklından bir an Acherontia Atropos'un ipeksi ama kötülüğü çağrıştıran uçuşu geçti. Ama yeraltı salonunda bulunduğu zamanlarda mektupları yollamak için yaptığına çok benzeyen bir el hareketiyle bu olumsuz düşünceyi zihninden uzaklaştırdı. Tam o sırada violonselci başını çevirdi. Bakışları sıcak salonda yol alarak ölüme doğru yöneldi. Ve aynı hareket ona minnettarlık içeriyormuş gibi göründü. Ölüm aynı hareketi tekrarladı ve zarif parmakları adeta uçup yayı hareket ettiren elin üzerine kondular. O anda violonselcinin kalbi çalmakta olduğu notaları şaşırtmak için elinden geleni yapmasına karşın parmakları böyle bir yanılgıya düşmedi. Ölüm de o anda sanatını icra etmekte olan sanatçının dikkatinin dağıtılmaması gerektiğini fark etmişti. Parmakları bir daha aynı şeyi yapmayacaktı. Konser son bulup dinleyicilerden hayranlık nidaları duyulmaya başladığında ışıklar yandı. Şef önce orkestrayı ayağa kalkmaya davet etti. Ardından da violonselciye yönelik bir hareket yaparak alkışlardan ona düşen ve fazlasıyla hak edilmiş kısmı kabul etmek üzere onu yalnız başına ayağa kalkmaya davet etti. Ölüm de locada ayağa kalkmış, ellerini göğsünde birleştirmiş, gülümseyerek bakıyor. Yalnızca izliyordu. Diğerleri bağırıp çağırabilir, alkışlayabilir. Biz yapmak üzere şefi 10 kez daha sahneye çağırabilirlerdi. O izlemekle yetinecekti. Biraz sonra orkestra sahneden çekilmeye başladığında dinleyiciler de isteksiz adımlarla yavaş yavaş çıkışlara yöneldiler. O sırada violonselci locaya doğru baktı. Ama aradığı kadın artık görünmüyordu. "Hayat böyledir işte," diye söylendi. Yanılıyordu. Hayat her zaman onun düşündüğü gibi değildi. Gözleriyle aradığı kadın onu kulis kapısında bekliyordu. Dışarı çıkan müzisyenlerden bazıları ona ilgiyle bakıyorlar ama bir anda nasıl olduğunu anlayamadan onun etrafında görünmez bir koruyucu perde, adeta bir yüksek gerilim hattı olduğunun farkına varıyorlar ve bu hattın onları ateş pervaneleri gibi yakacağını anlıyorlar. Tam o sırada violonselci kapıda göründü. Kadını görünce durdu. Geri gidecekmiş gibi bir hareket yaptı. Kadın adeta yalnızca kadın değil, başka bir alemden, başka diyarlardan, hatta gökyüzündeki ayın karanlık yüzünden gelen bir yaratıktı. Violonselci başını eğdi. Meslektaşlarının arasına karışıp yitip gitmek istedi. Ama omuzuna asılı violonsel kutusu sarılıp geçmesini zorlaştırdı. Kadın önünde durdu. "Benden kaçmayın. Sizi dinlerken duyduğum heyecan ve aldığım zevk için size teşekkür etmeye geldim. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben yalnızca bir orkestra sanatçısıyım. İnsanların imzalarını almak için kapılarında bekleyip dokunmaya çalıştıkları ünlü bir solist değilim. Sorun buysa ben de sizden bir imza alabilirim. Gerçi imza albümüm yanımda değil ama şuralarda bir zarf olacaktı. Belki onu imzalarsınız. Beni yanlış anladınız. Anlatmak istediğim ilginizden dolayı gururumun okşanmasına karşın bu ilgiyi hak etmiyor olmamdı. Böyle söylüyorsunuz ama dinleyiciler sizinle hemfikir değillerdi galiba. Bazı günlerin kerameti vardır. Haklısınız, bazı günlerin kerameti vardır. Ben de karşınıza bugün çıktım. Sakın benim saygısız ya da nankör biri olduğumu düşünmeyin ama büyük bir ihtimalle bugün hissettiklerinizden yarın eser bile kalmayacak. Ve yeni bir güne uyandığımızda bugün karşıma çıktığınız gibi kaybolacaksınız. Beni tanımıyorsunuz. Hedeflerim konusunda son derece istikrarlıyımdır. Peki hedefiniz nedir? Bir tek hedefim var. O da sizi tanımak. Tanıdınız işte. Şimdi birbirimize elveda diyebiliriz. Benden korkuyor musunuz? Diye sordu ölüm. Beni huzursuz ediyorsunuz. O kadar. Sizce az bir şey midir? Benim yanımda huzursuz olmak. Huzursuz olmak ille de korkmak anlamına gelmeyebilir. Bu huzursuzluğu beni ihtiyatlı olmaya yönlendiren bir çeşit uyarı olarak düşünebilirsiniz. İhtiyat yalnızca kaçınılmaz olanı ertelemeye yarar ve insanoğlu er ya da geç teslim olur. Umarım benim sonumda böyle olmaz. Böyle olacağından hiç şüphem yok. Müzisyen violonselin kutusunu bir omzundan diğerine geçirdi. Yoruldunuz mu? Diye sordu kadın. Violonselin kendisi ağır değildir. Esas sorun kutu. Özellikle de bunun gibi eski tip olanlar. Sizinle konuşmam lazım. Bunun nasıl olabileceğini bilemiyorum. Neredeyse gece yarısı oldu ve herkes gitti. Hayır, herkes gitmedi. Bakın şurada hala birileri var. Onlar şefi bekliyorlar. Bir barda konuşabiliriz belki. Benim ağzına kadar insanla dolu bir mekanı sırtımda bu violonselle girdiğimi düşünebiliyor musunuz? Dedi gülümseyerek müzisyen. Orkestradaki bütün arkadaşların enstrümanlarıyla birlikte böyle bir yere gittiğini düşünün bir kez. Bir konser daha verebilirdik. Verebilirdik mi dediniz? Diye sordu. Kullanılan ifadenin çoğul olmasına şaşıran müzisyen. Evet, bir zamanlar ben de keman çalardım. Hatta beni keman çalarken gösteren fotoğraflar bile vardır. Sarf ettiğiniz her sözde beni şaşırtmaya hedefliyor gibisiniz. Sizi ne derece şaşırtabileceğimi görmek elinizde. Sanırım daha açık konuşamazdınız. Yanılıyorsunuz. Ben sizin düşündüklerinizi kastetmiyordum. Benim ne düşündüğümü düşündüğünüzü öğrenebilir miyim? Önce bir yatak düşündünüz. Sonra da beni o yatağın içinde düşündünüz. Affedersiniz. Rica ederim, suç bendeydi. ben de bir erkek olsaydım ve söylediğim şeyleri duysaydım aynı şeyleri düşünürdüm. Belirsizliklerin her zaman bir bedeli olur. İşten tavrınız için size teşekkür ediyorum. Kadın birkaç adım attı, döndü. Gidelim dedi. Nereye? Diye sordu violonselci. Ben kaldığım otele gideceğim. Siz de sanırım evinize. Sizi bir daha göremeyecek miyim? Bakıyorum da tedirginliğiniz geçti. Hiç tedirgin olmadım. Yalan söylemeyin. Pekala, pekala. Bir ara oldum diyelim ama şimdi tedirgin değilim. Ölümün yüzünden içinde neşe bulunmayan bir gülümseme geçti. Halbuki asıl şimdi tedirgin olmalısınız, dedi. Bu riski göze alıyorum ve sorumu tekrarlıyorum. Hangi sorunuzu? Sizi bir daha görüp göremeyeceğime dair olanı. Cumartesi günü vereceğiniz konsere geleceğim ve aynı locada oturacağım. O günün programı farklı olacak. Benim solo bir bölümüm yok. Biliyorum. Bakıyorum da her şeyi düşünmüşsünüz. Evet. Bu işin sonu nasıl olacak peki? Henüz başındayız. O sırada boş bir taksi göründü. Kadın arabayı durdurmak için bir hareket yaptı ve sonra violonselciye dönerek "Sizi eve bırakayım," dedi. "Hayır, ben sizi kaldığınız otele bırakayım. Ondan sonra evime doğru devam ederim." "Hayır. Ya benim dediğim gibi olacak ya da siz başka bir arabayla gideceksiniz. Dediğim dedik bir insansınız." "Evet, hep benim dediğim olur. Sizin de istediğinizi gerçekleştirmediğiniz haller olmuştur. Tanrı'yı düşünün bir kez. Onun bile isteklerinin gerçekleşmediği durumlar var. Ben hata yapmam. Size bunu hemen ispatlayabilirim. Gösteriyi izlemeye hazırım. Buyurun." "Aptallık etmeyin," dedi ölüm. Sesinde üstü örtülü, karanlık ve korkunç bir tehdit vardı. Violonsel arabanın bagajına yerleştirildi ve kadınla adam yol boyunca hiç konuşmadılar. Taksi, violonselcinin evine vardığında, müzisyen taksiden inmeden önce "Aramızda neler olduğunu anlayamıyorum. Belki de en iyisi bir daha görüşmememiz," dedi. "Tekrar görüşmemizi kimse engelleyemez." "Bunu her istediğini gerçekleştiren siz bile engelleyemez misiniz?" diye sordu müzisyen, alaycı bir tavır takınmaya çalışarak. "Hayır, bunu ben bile engelleyemem," dedi kadın. "Bu, sizin de hata yapabileceğiniz anlamına geliyor." "Hayır, bu bilakis hata yapmayacağım anlamına geliyor." Bu arada şoför dışarı çıkıp bagajı açmış, violonseli almalarını beklemekteydi. Kadın ile adam vedalaşmadılar. Cumartesi günü görüşmek üzere demediler. Birbirlerine dokunmadılar. Veda anı acıklı, çarpıcı bir duygusal ayrılışa dönüştü. Her ikisi de bir daha görüşmeyeceklerine dair büyük bir yemin etmiş gibiydiler. Violonselini tekrar omzuna alan müzisyen yürüdü ve evine girdi. Hiç ardına bakmadı. Evin önünde bir an durakladığında bile ardına dönmedi. Kadın ise o esnada ona bakıyor ve elinde tuttuğu çantasını sıkıyordu. Taksi evin önünden yavaşça hareket etti. Violonselci rahatsız olmuştu ve söylenerek evine girdi. "Deli yahu, düpedüz deli bu kadın. Hayatımda ilk kez biri ne denli güzel çaldığımı söylemek üzere kulis çıkışında beni bekliyor, o da deli çıkıyor. Ben de aptal gibi tekrar görüşüp görüşemeyeceğimizi soruyorum. Kendi kendime başımı derde sokuyorum. İnsanların bazı kusurları olabileceğini biliyorum ve bunların bazıları ilgi çekici bile olabilir. Ama budalalık insanı gülünç kılıyor. Budalalık gülünç bir şey ve ben de kendimi gülünç hale düşürdüm." Onu karşılamak üzere kapıya koşan köpeği dalgın bir hareketle kenara itti ve piyanonun bulunduğu salona girdi. Üzeri kaplamalı enstrüman kutusunu açtı ve dikkatle violonseli kutudan çıkardı. Yatmadan önce onu mutlaka akort etmek zorundaydı. Çünkü taksiyle gerçekleştirilen ve çok kısa süren nakil işlemleri bile enstrümana hiç iyi gelmiyordu. Müzisyen köpeğe yiyecek bir şeyler hazırlamak üzere mutfağa yöneldi. Kendine bir sandviç hazırladı. Yanına da bir kadeh şarap aldı. Üzerine çöken rahatsızlık hissi büyük ölçüde dağılmıştı. Ama bunun yerine ruhuna egemen olmaya başlayan his de ilki kadar tedirgin ediciydi. Kadının söylediği cümleleri hatırladı. Belirsizliklerin bedelleri olduğuna dair sözleri aklına geldi ve söylenen tüm sözlerin içinde bulundukları duruma uygun olmakla birlikte ikincil anlamlar da içerdiklerini fark etti. Tam içeceğimiz anda geri çekilen su ya da meyvesini koparacağımız anda bizden uzaklaşan ağaç dalı gibi. Kendisini huzursuz eden bu gizli anlamları açıklığa kavuşturamıyordu. "Deli olduğunu söyleyemeyeceğim. ama hiç şüphesiz tuhaf bir kadın diye düşündü. Yemeğini bitirdi ve müzik salonuna ya da piyano salonuna gitti. Şimdiye kadar bu salonu iki şekilde adlandırdık. Oysa müzisyen ekmeğini bu enstrümandan kazandığı için bu mekana violonsel salonu demek daha mantıklı olurdu. Ama böylesi bir isim kulağa hoş gelmezdi. Salonun kıymeti ya da saygınlığı azalmış gibi olurdu. Değer silsilesini takip edenler düşünce tarzımızı daha iyi anlayabileceklerdir. Müzik salonu, piyano salonu, violonsel salonu buraya kadar olanlar kabullenilebilir. Ama durmayıp devam etsek bakın iş nerelere varabilir. Klarnet salonu, fifre salonu, davul salonu, timbal salonu. Sözcüklerin arasında da bir hiyerarşi, bir protokol ve hatta asalet ünvanları vardır. Ya da tam tersine bazı sözcükler ayak takımına mensup olduklarını gösteren izler taşırlar. Köpek, kurt olduğu dönemlerden kendisine hatıra kalan tek anıyı canlandırıp ekseni etrafında üç daire çizdikten sonra gelip sahibinin yanına yattı. Müzisyen o esnada diyapazonu kullanarak violonseli akort etmekle meşguldü. Taksinin sokak taşları üzerindeki titreşiminin enstrümanın armonisine verdiği zararı sevgiyle telafi ediyordu. Birkaç dakikalığına lojedeki kadını aklından silebildi. Esasen kadın değil, kulis çıkışında aralarında geçen huzursuzluk verici konuşmaydı bir süreliğine unuttuğu. Buna karşın takside aralarında geçen şiddetli konuşmalar arka planda duyulan bir davul sesi gibi kendini hissettiriyordu. Lojedeki kadını ise unutmuyor, unutamıyordu. Onu ayakta, kollarını göğsünde kavuşturmuş haliyle hayal ediyor. Çelik gibi sert, delici bakışlarını üzerinde hissediyor. İçini ısıtan gülüşünü düşünüyordu. Cumartesi günü onu tekrar göreceğini düşündü. Evet, görecekti. Ama o bu kez ayağa kalkmayacak, ellerini göğsünde kavuşturmayacak, uzaklardan onu izlemeyecekti. Yaşadığı büyülü anların kadını tekrar görmek üzere locaya bakıp da onu orada göremediğinde itip gittiğini düşünüyordu. Violonsel akort edilmiş diyapazon henüz sessizliğe gömülmüştü ki telefon çaldı. Müzisyen irkildi ve saatine baktı. Saat neredeyse 1:30'du. Bu saatte hangi münasebetsiz arar ki diye düşündü. Ayizeyi kaldırdı ve birkaç saniye sessiz kaldı. Şüphesiz bu saçma bir hareketti. Onun konuşması gerekir. Adını ya da telefon numarasını söylemesi beklenirdi. O zaman karşı taraftan büyük bir ihtimalle yanlış numara, özür dilerim denirdi. Ancak öyle olmadı. Hattın diğer ucundaki ses bir soru sordu. Telefonu köpek mi açtı acaba? Eğer öyleyse en azından havlama nezaketini gösterir mi lütfen? Violonselci cevap verdi. Evet, ben köpeğim. Ama uzun zaman önce havlamaktan vazgeçtim. Aynı şekilde ısırma alışkanlığımdan da vazgeçtim. Bir tek kendimi ısırıyorum. O da hayattan sıtkımın sıyrıldığı anlarda. Sinirlenmeyin lütfen. Ben sizden özür dilemek için aramıştım. Konuşmamız bir anda tehlikeli bir yöne kaydı. Ve sonucu görüyorsunuz. Tam bir felaket. Evet, aramızdaki konuşmanın yönünü şaşırtan biri vardı. Ama bu ben değildim. Bütün kabahat bendeydi. Esasında genelde sakin ve dengeli biriyimdir. Bana ne sakin ne dengeli biri gibi göründünüz. Belki de çifte kişilikli biriyimdir. O halde aynı durumda olduğumuz söylenebilir. Ben de hem köpek hem insan. Alaycı sözler ağzınıza yakışmıyor. Müzik kulağınız fark etmiş olmalı bunu. Müzikte aykırılıklar da vardır hanımefendi. Bana hanımefendi demeyin. Size başka türlü hitap edemiyorum. Çünkü ne adınızı biliyorum ne işinizi. Ne de kim olduğunuzu. Daha yeni tanıştık. Zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. Hem acele eden ecele gider derler. Siz hep bir adım öndesiniz. Benim telefonum sizde var. Telefon şirketinin bilinmeyen numaralar servisi bu işe yarıyor. Numaranızı resepsiyondakiler öğrendi. Kullandığım telefonun eski model olması ne kadar kötü. Neden? Eğer yenilerden olsaydı ekranında beni nereden aradığınızı görebilirdim. Ben sizi oteldeki odamdan arıyorum. Gerçekten aydınlattınız beni. Telefonunuzun eski oluşuna gelince, doğrusu isterseniz ben de telefonunuzun eski olacağını düşünmüştüm. Dolayısıyla hiç şaşırmadım ve açıkçası buna güveniyordum. Neden? Çünkü sizinle ilgili her şey eski duruyor. Hatta siz bile 50 yaşında değil de 500 yaşındaymış izlenimi veriyorsunuz. Siz benim 50 yaşında olduğumu nereden biliyorsunuz? Yaş tahmin etme konusunda çok iyiyimdir. Hiç hata yapmam. hata yapmama konusunda kendinize çok güveniyorsunuz gibi geldi bana. Haklısınız. Oysa ki bugün iki kez hata yaptım. Ve böyle bir şeyin hayatım boyunca hiç başıma gelmediğine yemin edebilirim. Anlayamıyorum. Size vermem gereken bir mektup var ve vermedim. Oysa salon çıkışında da takside de verebilirdim. Ne mektubu bu? Provanıza geldikten sonra yazdığımı söyleyebilirim. Orada mıydınız? Oradaydım. Ben görmedim sizi. Doğaldır, göremezdiniz. Neyse, zaten benim provamda değildi. Her zaman alçak gönüllüsünüz. Provaya geldikten sonra yazdığımı söyleyebilirim ifadesi her zaman öyle yaptım anlamına gelmez. Bazen o anlama gelir. Ancak burada o anlama gelmediği anlaşılıyor. Tebrikler. Hem alçak gönüllü hem de uyanıksınız. Peki ne mektubuymuş bu mektup? Vakti geldiğinde öğreneceksiniz. Madem vermeye fırsatınız oldu, neden vermediniz? Bir değil, iki kez fırsatım oldu. Mektubu bana neden vermediğinizi ısrarla öğrenmek istiyorum. Bunu ben de merak ediyorum. Belki cumartesi günü konserden sonra veririm. Zaten pazartesi günü şehirden ayrılmış olacağım. Burada yaşamıyor musunuz? Burada yaşamak mı dediniz? Hayır, hayır, benimkine yaşamak denmez. Hiçbir şey anlamıyorum. Sizinle konuştuğumda çıkışı olmayan bir labirentte kaybolduğumu hissediyorum. İşte yaşamın mükemmel bir tanımını yaptınız. Siz yaşam değilsiniz. Hayır, değilim. Ondan çok daha az karmaşık bir şeyim ben. Bir yazar, her birimizin o an için yaşamın ta kendisi olduğumuzu yazmıştı. Evet, şu an itibariyle olabilir ama yalnızca şu an itibariyle. Tüm bu karmaşanın öbür gün açıklığa kavuşmasını iple çekiyorum. Mektupta neden bana vermediğinizde her şey açıklığa kavuşsun istiyorum. Sıkıldım artık bu esrarengiz havadan. Sizin esrar dediğiniz olgu birçok zaman korur insanı. Kimilerinin onları koruyan zırhları, kimilerinin de esrarları vardır. Korunsam da korunmasam da o mektubu görmek istiyorum. Üçüncü kez de hata yapmazsam göreceksiniz. Neden üçüncü kez hata yapasınız? Eğer yapacak olursam bunun nedeni de öncekilerden farklı olmaz. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamayın benimle. Sonunda kedinin daima fareyi yakaladığı oyunu mu kastediyorsunuz? Fare kediye bir çıngırak takabilse durum tersine dönebilir. Cevap güzel ama boş bir hayalden ya da bir çizgi film fantezisinden öteye gitmez. Çıngırak kediye uyduğu esnada takılmaya çalışılsa bile gürültü kediyi uyandırır. Plan suya düşer ve elveda fare. Elveda denilen fare ben mi oluyorum bu durumda? Eğer böyle bir oyunun içindeysek ikimizden biri fare olmak zorunda. Ben sizde kedi olacakmış bir duruş ve kurnazlık göremiyorum. O halde ömür boyu fare olmaya mahkumum. Evet, bu yaşamın sürdüğü müddetçe violonsalcı bir fare olacaksınız. Başka bir çizgi film kahramanı. Siz insanların çizgi film kahramanları olduklarını anlamadınız mı henüz? Siz de bunlardan birisiniz sanırım. Neye benzediğimi görme fırsatım oldu diyelim. Güzel bir kadınsınız. Teşekkür ederim. Bu konuşmanın flörte benzer bir hal aldığını bilmem, fark ettiniz mi? Otelin santral görevlisinin konukların telefonlarını dinleyerek eğlenmek türünden bir alışkanlığı varsa zannediyorum o da aynı sonuca varmıştır. Hal böyle de olsa bu ilişkiden önemli sayılabilecek herhangi bir sonuç çıkabileceğini sanmıyorum. Locada oturan ve adını hala bilmediğim kadın pazartesi günü gidecek. Gidecek ve bir daha dönmeyecek. Bundan emin misiniz? Bu kez beni buraya getiren nedenlerin bir daha tekrarlanabileceğini sanmıyorum. Sanmamanız olmayacağı anlamına gelmez. Bu yolculuğu tekrarlamama gerek kalmaması için gerekli önlemleri alacağım. Her şeye rağmen geldiğinize değdiği söylenebilir. Her şeye rağmen mi? Ne dediniz? Özür dilerim. Nezaket sınırlarını aştım galiba. Sadece şey demek istemiştim. Bana karşı nazik olmaya çalışmayın lütfen. Ben buna alışık değilimdir. Öte yandan söyleyeceğiniz şeyi tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Ama yine de bana bir açıklama yapmayı istiyorsanız sanırım konuşmamızı cumartesi günü sürdürebiliriz. Sizi cumartesiye kadar göremeyecek miyim? Hayır. Bu sırada konuşma kesildi. Violonselci hala elinde duran telefona baktı. Heyecandan elleri terlemiş, ağzı sırılsıklam olmuştu. Herhalde düş gördüm. Yoksa bu benim başıma gelebilecek bir macera değil, diye söylendi kendi kendine. Ayze'yi yerine bıraktıktan sonra piyanoya, violonsele, kütüphane raflarına doğru baktı ve bu kez yüksek sesle sordu. Kim bu kadın? neden beliriverdi hayatımda ve ne istiyor benden? Gürültüye uyanan köpek başını kaldırdı. Esasında gözlerinde soruların cevapları bulunuyordu ama Yolon sadece ona dikkat etmedi. Salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve sinirleri gittikçe yıpranıyordu. Oysa cevap şöyleydi. Sen söyleyince hatırladım. Ben bir kadının kucağında uyuduğumu hatırlar gibiyim. O hanım, bu sözünü ettiğin hanım olabilir. Ne kucağı, ne kadın diye sorardı bu durumda Violoncelci. Sen uyuyordun. Nerede? Burada. Kendi yatağında. Ya o neredeydi? Şu tarafta. Şaka yapıyor olmalısınız, Bay Köpek. Bu eve kaç zamandır kadın girmiyor ve sen bir kadın gördüğünü söylüyorsun. Hem de burada. Hadi canım sen de. Biliyorsun, köpeklerin zaman algılayışı insanlarınkinden farklıdır. Ama son kez yatağında bir hanım misafir edişinden bu yana epey zaman geçti. Bunu son derece ciddi söylüyorum. O halde hayal mi gördün? Evet, hayal görmüş olabilirim. Biz köpekler onulmaz hayalperestlerizdir. Biz gözümüz açıkken bile düş görürüz. Bir karaltı görmemiz yeter. Gördüğümüzü hemen bir kadın kucağı zanneder ve atlarız üstüne. Bunun üzerine köpek işte derdi muhtemelen Violoncelci. Köpek ise biz halimizden memnunuz derdi. Doğru olmasa da. Bu arada ölüm otel odasında çırılçıplak aynada kendisini seyretmektedir ve kim olduğunu bilememektedir. Ertesi gün kadın hiç telefon etmedi. Violoncelci ise telefon gelebileceği beklentisiyle hiç evden çıkmadı. Hava karardı. Gece oldu. Hiçbir değişiklik olmadı. Violoncelci bir öncekinden de beter, çok kötü bir gece geçirdi. Cumartesi günü provaya çıkmadan önce çevredeki otellere gidip o görünümde saçları o renk olan, gözleriyle öyle olan, ağzı o şekle sahip, ellerini o şekilde hareket ettiren, öyle bir gülüşü olan bir kadının otellerinde kalıp kalmadığı araştırma fikri aklına geldi. Ancak bu fikri hemen aklından uzaklaştırdı. Otel görevlilerinin kendisine şüpheli gözlerle bakıp kuru bir şekilde istediğiniz bilgiyi vermeye yetkili değiliz diyerek kendisini nazikçe atlatacaklarını düşündü. Prova için ne iyi ne de kötü denemezdi. Fazla hata yapmamaya çalışarak sadece önünde yazılı notaları çalmakla yetindi. Çıktıktan sonra alelacele evine döndü. Kadının o evde bulunmadığı sırada aramış olması durumunda cevap verebilecek bir telsekreterinin bile olmadığını düşünüyor ve bu durum onu rahatsız ediyordu. Ben 500 yıl öncesinde yaşayan biri değilim diye düşündü kendi kendine ve ben taş devrinde kaldım. Herkes telesekreter kullanıyor artık diye hayıflandı. Kadının onu aramadığına dair işaretleri ise önündeki birkaç saatte görecekti. Öncelikle arayıp bulamayan tekrar arardı. Ama lanet telefon akşama kadar hiç çalmadı. Violoncelci'nin ona yönelttiği umutsuz bakışlar da hiç mi hiç umrunda olmadı. Sabırlı ol. Her şey aramayacağına işaret ediyor. Şu ya da bu nedenle arayamamış olabilir. Ama konsere gelecektir dedi kendi kendine ve düşünmeye devam etti. Diğer konserin dönüşünde olduğu gibi ikisi aynı taksiyle dönerler ve eve geldiklerinde kadını içeriye davet eder. O zaman sakin bir şekilde sohbet edebilirler. Kadın ona meşhur mektubu teslim edebilir. Müzisyenin onu fark etmediği prova sonrasında sanatın ruhunda yaptığı etkiyle kadının kaleme aldığı abartılı övgüleri son derece eğlendirici bulabilirlerdi. Adam bu çerçevede bir Rostropovich olmadığının altını çizer. Kadın da istikbalin neler getireceğini kimsenin bilemeyeceğini söyleyebilirdi. Artık söylenecek bir şey kalmadığında ya da sözlerle düşünceler ayrı taraflara yol almaya başladığında belki aralarında ihtiyarladıklarında hatırlayacakları bir şeyler olabilirdi. Violoncelci evinden bu ruh hali içinde çıktı ve konser salonuna kadar da bu ruh haliyle gitti. Aynı ruh haliyle sahneye çıktı ve yerine oturdu. Loca boştu. Gecikti, dedi kendi kendine. Gelmek üzere olmalı. Hala gelenler var. Düşüncelerinde haklıydı. Gerçekten de rahatsız ettikleri kişilerden özür dileyerek yerlerine ulaşmaya çalışanlar vardı. Ama kadın bir türlü ortaya çıkmadı. Belki ara verildiğinde gelecektir, diye düşündü. O da olmadı. Loca konserin sonuna kadar boş kaldı. Son bir ümit daha vardı. Kadın belki de kulis çıkışında onu bekleyecek ve gelemeyişinin nedenlerini açıklayacaktı. Ama bu beklenti de gerçekleşmedi. Ümitlerin kaderi biri yok olduğunda diğerinin ortaya çıkmasıdır. İşte bu yüzden bunca hayal kırıklığına rağmen dünyadan silinip gitmemişlerdir. Öte yandan kadın onu evinin önünde bekliyor olabilirdi. dudaklarına bir gülümsemeyle mektubu verebilir. "Buyurun, söz verdim, sözümü tutuyorum." diyebilirdi. Ama ne yazık ki kadın orada da yoktu. Violonselci eve put gibi döndü. Elini kolunu kaldıracak dermanı kalmamıştı adeta. Onu karşılamaya gelen köpeği itti, violonseli öylesine herhangi bir yere bıraktı ve gidip yatağın üzerine uzandı. "Öğren artık," dedi kendi kendine. "Öğren aptallık etmemeyi. Gerçek bir salak gibi davrandın. Esasında bambaşka şeyler ifade eden kelimelere kendi istediğin türde bambaşka anlamlar atfettin. Sen bu anlamları ne bilirsin ne de öğrenebilirsin. Bomboş, tertemiz ve herhangi bir yüz hareketinden öte bir anlamı olmayan gülümseyişlere inandın. 500 yıllık bir birikimi ardına bıraktığını unuttun. Hem de bunu sana kibarca hatırlatmalarına karşın unutmayı tercih ettin. Şimdi de bu haldesin. Onu misafir etmeyi düşündüğün yatağın üzerine bir paçavra gibi serildin. O ise muhtemelen şu anda senin onulmaz akılsızlığını ve üzgün duruşunu hatırlayıp gülüyor sana. Kapı girişine reddedilmiş olduğunu unutan köpek onu teselli etmek için yaklaştı. Ön patilerini yorganın üzerine koydu. Bedenini sahibinin işlevsiz, işe yaramaz bir organmış gibi orada öylece duran sol eli hizasına kadar yukarı çekti. Başını yavaşça onun üzerine koydu. Sahibinin elini yalayabilir, alelade köpekler gibi bu hareketi tekrar tekrar yineleyebilirdi. Ama iyiliksever tabiat ona bonkör davranmış ve aynı hisleri farklı bir şekilde ifade etmesi için ona özel bir duyarlılık bahşetmişti. Yorun sadece köpeğe doğru döndü. Bedenini de döndürdü. Eğildi ve başını köpeğin başına yaklaştırdı. Öylece durdular ve konuşmadan birbirlerine şöyle dediler. "Düşündüm de kim olduğuna dair hiçbir fikrim olmadığını fark ettim. Ama bunun hiç önemi yok. Önemli olan birbirimizi sevmemiz." Violonselcinin içindeki burukluk gitgide azaldı. Doğrusu dünya alem böylesi olaylardan bıkmış usanmıştır. Adam bekledi, kadın gelmedi. Kadın bekledi, bu kez de adam görünmedi. Ama işin temeline indi ve şu yargıya vardı. "Aramızda kalsın ama şüpheci ve kuşkucu davranırsak böylesi bir hayal kırıklığının örneğin bir bacak kırılmasından daha kötü olmadığı sonucuna varırız." Tabii bunu söylemek kolay ama sessiz kalmış olmak şüphesiz daha iyi olurdu. Çünkü sözcükler genelde söyleniş amaçlarının tam tersine hizmet ederler. Bu durum bazen öylesine çarpıcı bir hal alır ki söz konusu adamlar ya da kadınlar "Ondan nefret ediyorum, nefret ediyorum" derler. Binbir yemin ederler ve daha sözleri bitmeden gözyaşlarına boğulurlar. Violonselci yatağının üzerinde doğruldu. Son bir dayanışma hamlesi yaparak patilerini sahibinin dizlerinin üzerine koyan köpeğine sarıldı ve sistemkar bir edayla "Biraz vakur ol, yeter artık hayıflanıp durdun," dedi kendi kendine. Sonra köpeğe döndü. "Haklısın, acıktın," dedi. Köpek kuyruğunu sallayarak "Evet efendim, acıktım." dercesine cevap verdi. Yemek yemeyeli epey olmuştu. Birlikte mutfağa yöneldiler. Violonselci hiçbir şey yemedi. Canı istemiyordu. Zaten boğazında öyle bir şeyler düğümlenmişti ki yemeğe kalksaydı da yedikleri boğazından geçmezdi. Müzisyen yarım saat sonra yatağına yattı. Uyumasını kolaylaştıracak bir de hap almıştı. Ama ilaç da kâr etmedi. Bir ara dalıyor ama biraz sonra yeniden uyanıyor. Uykusuzluğun gelip yatağın diğer tarafına yerleşmemesi için sürekli olarak uykunun peşinden gidiyordu. Locadaki kadın rüyasına girmedi. Ama uyandığı anlardan birinde onun ellerini göğsünün üzerinde kavuşturmuş halde müzik salonunda durduğunu gördü. Ertesi gün pazardı ve pazar günleri müzisyen köpeği gezmeye götürürdü. Hayvan tasmasını ağzına almış dışarı çıkmayı bekliyor. Bir yandan da bakışlarıyla sahibine adeta aşkın bedeli aşkla ödenir diyordu. Parka vardıklarında müzisyen her zaman oturdukları banka yöneldi. Ama uzaktan orada bir kadının oturduğunu gördü. Parklardaki banklar herkese açıktır. Kamuya aittir ve genellikle ücretsizdir. Dolayısıyla da bizden önce oraya gelip oturan birine "Bu bank benim, lütfen buradan kalkın ve gidip kendiniz için başka bir yer bulun" deme imkanımız yoktur. Violonselci gibi beyefendi bile asla böyle bir şey yapmaz. Hele hele banka yaklaşıp oturan kadının, locadaki kadın, cumartesi günü konsere gelmeyen kadın ya da diğer bir deyişle müzik odasında ayakta duran kadın olduğunu gördükten sonra hiç yapmaz. Bilindiği üzere 50 yaşımıza geldiğimizde gözlerimiz eskisi kadar güven vermez bize. Vahşi Batı'yı konu alan filmlerin at üzerinde dolu dizgin giden kahramanlarını ya da gemilerinin güvertelerinden ufku dikkatle gözleyen eski zaman denizcilerini taklit edercesine etrafı kısık gözlerle süzmeye, göz kapaklarımızı kırpıştırmaya başlarız. Kadın bu kez farklı bir tarzda giyinmiş, üzerine pantolon ve deri bir ceket var. Violonselci kalbine hiç şüphesiz bu o değil, başka biri diyor. Ama kalbinin gözleri onunkilerden keskin ve şöyle diyor. Aç gözlerini de iyi bak, bu o. Bir de davranışlarına dikkat et. Bu arada kadın başını kaldırdı ve violonselcinin şüpheleri dağıldı. Evet, bu oydu. Günaydın dedi Rissel. Doğrusu size burada rastlamayı hiç ummuyordum. Günaydın, size veda etmeye ve dün konsere gelemediğim için özür dilemeye geldim. Violonselci oturdu. Köpeğin tasmasını çıkardı. Git dedi. Ve kadına bakmadan konuştu. Özür dilemenize gerek yok. Bu sürekli olan bir şey. İnsanlar bilet alırlar ama şu ya da bu nedenle konsere gidemezler. Olağan bir durum. Peki vedalaşma isteğim konusunda fikir yürütmeyecek misiniz? Diye sordu kadın. Tanımadığınız birine veda etmeyi düşünmeniz büyük incelik. Ama yine de her pazar günü bu parka gelmeyi adet haline getirdiğimi nereden öğrendiğinizi anlayamıyorum. Sizin hakkınızda bilmediğim pek az şey var. Lütfen. Perşembe günü konser salonunda ve daha sonra telefonda yaptığımız saçma sapan konuşmalara dönmeyelim. Daha önce hiç görüşmedik ve benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Provayı seyrettiğimi unutmayın. Bunu nasıl yapabildiğinizi anlayamıyorum. Şefimiz provaları yabancıların izlemesi konusunda son derece katıdır. Sakın bana onu da tanıdığınızı söylemeyin. Onu sizi tanıdığım kadar tanımıyorum. Doğrusu siz bir istisnasınız. Keşke olmasaydım. Neden? Bunu size söylememi istiyor musunuz? Gerçekten istiyor musunuz? Diye atıldı violonselci, ümitsiz bir ifadeyle. Evet, ben hakkında hiçbir şey bilmediğim, benimle oynayıp duran, yarın çekip gidecek bir kadına aşık oldum. İşin kötüsü nereye gideceğini bile bilmiyorum ve onu bir daha göremeyeceğim. Yarın değil, bugün gideceğim. Daha da beter. Sizinle oynayıp durduğum doğru değil. O zaman çok iyi rol yapıyorsunuz. Bana aşık olmanız konusunda ise söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bazı kelimeleri ağzıma almam yasaktır benim. İşte gizemli bir durum daha. Bunun son olacağını da söyleyemeyeceğim. Bu vedanızla tüm gizemler önemini yitirecek. O zaman da başka gizemler söz konusu olacak. Lütfen bırakın. Daha fazla acı çektirmeyin bana. Mektup. Mektup hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum. İstesem de mektubu size veremezdim. Çünkü onu otelde bıraktım, dedi kadın gülümseyerek. O halde yırtın o mektubu. Mektubu ne yapacağımı düşüneceğim. Düşünmenize gerek yok. Yırtın gitsin. Kadın ayağa kalktı. Gidiyor musunuz? Diye sordu violonselci. Ayağa kalkmamıştı. Başı önüne eğikti ve söyleyeceği bir şey daha vardı. Size hiç dokunmadım, diye mırıldandı. Bana dokunmanızı istemeyen bendim, dedi kadın. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Sizi engellemek benim için zor değil. Şimdi de dokunamayacak mıyım size? Şimdi de dokunamayacaksınız. Elinize bile sıkamaz mıyım? Ellerim soğuk. Violonselci başını kaldırdı. Kadın yok olmuştu. Adam ve köpek hızla parktan çıktılar. Sandviçlerini evde yemek üzere paket yaptırdılar. Güneş altında şekerleme yapmadılar. Günün ikinci yarısı uzun ve hüzünlüydü. Müzisyen bir kitap aldı, yarım saat okudu ve bir kenara bıraktı. Biraz çalmak için piyanonun başına oturdu ama acemileşmiş, kas katı kesilmiş elleri ona itaat etmedi. Ölmüş gibiydiler. Çok sevdiği violonseline yöneldi ama bu kez de enstrüman onu reddetti. Kanepede biraz kestirdi. Hiç bitmeyecek bir uykuya dalmak ve hiç uyanmamak istedi. Bu arada köpek de yere yatmış, ondan hiç gelmeyen bir işareti bekliyordu. Sahibinin içinde bulunduğu umutsuz halin nedeni parkta gördükleri kadın olabilirdi. En nihayetinde atasözü de gözden ırak olan gönülden de ırak olur demez miydi? Köpek atasözlerinin bizleri sürekli olarak kandırdıkları sonucuna vardı. Kapının zili çaldığında saat 11 olmuştu. Violonselci zili çalanın sorunu olan bir komşu olabileceğini düşündü ve kapıyı açmaya yöneldi. İyi akşamlar dedi kapının önünde duran locadaki kadın. İyi akşamlar diye cevapladı violonselci. Hançeresindeki sıkışmayı kontrol etmeye çalışarak. Beni içeri davet etmeyecek misiniz? Tabii ki edeceğim, lütfen buyurun. Violonselci yana çekilerek kadına yol verdi ve kapıyı kapattı. Heyecandan kalbinin fırlamaması için tüm bu hareketleri son derece yavaş yapıyordu. Dizleri titreyerek ona müzik salonuna kadar eşlik etti. Titreyen elleriyle ona koltuğu gösterdi. Gitmiş olacağınızı düşünüyordum dedi. Gördüğünüz gibi kalmaya karar verdim dedi kadın. Ama yarın gideceksiniz anladığım kadarıyla. Evet, kararım o yönde. Mektubu yırtmadığınızı, onu getirdiğinizi tahmin ediyorum. Evet, mektup yanımda, çantamda. Verin o halde. Her şeyin bir zamanı var. Yanlış hatırlamıyorsam size acele eden ecele gider demiştim. Siz nasıl isterseniz. Tamamıyla size teslim ettim kendimi. Ciddi mi söylüyorsunuz? Çok kötü bir huyu olduğunun farkındayım ama ben her şeyi ciddi söylerim. İnsanları güldürdüğümde bile ciddiyimdir. Hatta en ciddi olduğum anların o anlar olduğu söylenebilir. O halde sizden bir ricam olacak. Buyurun. Dün konsere gelemeyişimi bir nebze telafi edin lütfen. Bunu nasıl yapabilirim? Orada bir piyanonuz var. Yapmayın. Son derece sıradan bir piyanistim ben. Violonsel çalın o halde. O zaman iş değişir. Olur tabii. Madem istiyorsunuz size bir iki parça çalabilirim. Parçaları ben seçebilir miyim? Diye sordu kadın. Tabii seçebilirsiniz ama seçenekleriniz çalabileceklerimle sınırlı. Kadın Bach'ın 6 numaralı süitinin yazılı olduğu defteri eline aldı. İşte bunu istiyorum. Bu bölüm çok uzun. Yarım saatten fazla sürer. Bir hayli de geç oldu. Size vaktimiz var demiştim. Bir kez daha tekrarlıyorum. Prelüt bölümünün bir yerinde de takılıyorum. Önemli değil. Oraya geldiğinizde atlarsınız. Belki atlamanıza bile gerek kalmayacak. Rostropovich'ten bile daha iyi çalacaksınız. Violonselci gülümsedi. Emin olun öyle olacaktır. Defteri sehpanın üzerine açtı. Derin bir nefes aldı. Sol elini violonselin sapına yerleştirdi. Sağ eliyle yayı tellere neredeyse değecek kadar yaklaştırdı ve başladı. Bir Rostropovich olmadığının farkındaydı. Dahası ancak program gereği ya da tesadüfen solo bölümler olduğunda kendini gösterebilen bir orkestra sanatçısı olduğunun da farkındaydı. Ama bu kadının karşısında köpeği dizlerinin dibine yatmışken gecenin bu saatinde etrafı kitaplar, nota defterleri, partisyonlarla dolu bu salonda adeta Johann Sebastian Bach olmuştu. Ortaya koyacağı çok sayıda eserden biri olan ve Opus 1012 olarak adlandırılacak eseri köten de besteleyen sanatçının ta kendisi olmuştu. Zorlandığı bölümü olağanüstü başarıyla geçti. Ve bunun farkına bile varmadı. Mutluluktan uçan elleri violonselin fısıltılarına tercüman oluyor, onu konuşturuyor, ona şarkı söyletiyor ve hatta kükretiyordu. Böyle bir müzik salonu, böyle bir kadın ve bu saatler Rostropovich'in bile sahip olmayı isteyebileceği şeylerdi. Çalmayı bitirdiğinde kadının elleri artık soğuk değildi. Onun elleri ise düpedüz yanıyordu. Bu yüzden elleri birleştiğinde hiç yabancılık çekmediler. Violonselci, size otelinize bırakacak bir taksi çağırayım mı diye sorduğunda saat biri epey geçmişti. Kadın, hayır seninle kalacağım dedi ve dudaklarını uzattı. Yatak odasına gittiler, soyundular ve alınlarında yazılı olanlar gerçekleşti. Sonra bir daha ve hatta bir daha. Sonra adam uyudu. Kadın ise uyumadı. Kadın yani ölüm kalktı. Salonda bıraktığı çantasını açtı ve eflatun renkli mektubu çıkardı. Zarfı bırakacak bir yer ararcasına etrafına baktı. Onu piyanonun üzerine koyabilir, violonselin tellerinin arasına sıkıştırabilir, hatta yatak odasında adamın başını koyduğu yastığın altına bile gizleyebilirdi. Ama yapmadı. Mutfağa gitti ve basit bir kibrit yaktı. Oysa kağıdı bir bakış ile yok edebilir, onu un ufak hale getirebilirdi. Herhangi bir şeyi parmaklarının hafif bir dokunuşuyla yakabilecek olmasına karşın ölümün mektubunu yakmak için basit bir kibriti seçmiş, yalnızca ölümün ortadan kaldırabileceği zarfı her gün kullandığımız sıradan bir kibritle yakmıştı. Mektuptan geriye hiç kül kalmadı. Ölüm yatağa döndü. Adama sarıldı. O hiç uyumazdı. Ama bu kez daha ne olduğunu bile anlamadan uyku göz kapaklarını yavaşça örttü. Ertesi gün hiç kimse ölmedi. Kitabın sonu. 7 Mart 2017 sayfa 204.